Ayrım 25, sayfa 344. Liste, İstanbul 2016. Olanları duydunuz mu? Felaket. Reklamcı kadındı konuşan. Tuvalete gitmek için odadan çıkmış ama apar topar dönmüştü hemen. Yine ne olmuş dedi birisi. Dünyada iki çeşit şehir vardır. Birincisi yarının ve takip eden günlerin aşağı yukarı birbirinin aynısı olacağını taahhüt edenler, bir de bunun tam tersini yapan, her an şaşırtan, zorlayan, sarsan, hiçbir süreklilik vaat etmeyen şehirler. Bugünün İstanbul'u bariz biçimde ikinci türdendir. Habire telefonlarına, televizyona, internete göz atmak zorunda bırakır sakinlerini. Gene ne oldu diye. Derin derin düşünmeye, tefekküre fırsat yoktur. Zaman tazı gibi koşarken, bir son dakika haberinden bir başka son dakika haberine sıçrarken, Twitter'da gördüm dedi reklamcı kadın, patlama olmuş. İstanbul'da mı diye sordu birisi, ne zaman? Üç temel soru her zaman bu sırayla sorulurdu. Ne, nerede, ne zaman? Ne, korkunç bir patlama olduğu bildirilmişti. Nerede? Tarihi yarımadada, en kalabalık mahallelerden birinde. Ne zaman? 4 dakika önce. Patlama o kadar şiddetliydi ki olay mahallindeki tüm binaların ön yüzlerindeki cam çerçeve kırılmış, yoldan geçen yayalar yaralanmış, araba alarmları çalmaya başlamış, bir an için gökyüzü paslı bir kahverengiye dönmüştü. İş kadını önde, konukların çoğu arkada haberleri seyretmek için yukarıya çıktılar koşarak. Peri peşlerinden seyirtti yavaş, düşünceli adımlarla. Aydınlık ve konforlu televizyon odasında buldu onları. Ekranda heyecanlı, acemi bir muhabir, saçları pelerin niyetine kullanılabilecek kadar uzun ve gür bir kadıncağız, mikrofonu iki eliyle kavramış, hızlı hızlı konuşuyordu. Kaç ölü, kaç yaralı olduğunu henüz bilemiyoruz ama durum iyi görünmüyor. Tek bildiğimiz güçlü bir bomba oldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bomba, bu kelime nereden çıktığı bilinmeyen zehirli bir duman gibi odanın ortasında asılı kaldı. O ana dek konuklar patlamanın ya doğal gaz kaçağından ya da arızalı bir jeneratörden kaynaklanmış olmasını dilemişlerdi içlerinden. Öyle olsa olayın vahameti değişmeyecekti tabii. Ama bomba bambaşkaydı. Bomba trajik bir kaza ya da doğal bir felaket değil, kasıtlı şer, bilinçli kötülük demekti. Her nevi kaza bela ürkütücüydü tamam ama insanın insanı gözünü kırpmadan öldürebilmesi... İşte o, karanlığın en dibiydi. Öyle de olsa bombalarla ya da bomba ihtimaliyle yaşamayı öğrenmişlerdi. Olanca kuralsızlıklarına ve korkunçluklarına rağmen teröristlerin uyduğuna inanılan bir takım davranış kalıpları vardı. Geceleri saldırmazlardı mesela. Neredeyse her seferinde en tez zamanda en fazla sayıda insanı hedef alabilecekleri ve ertesi günkü gazete manşetlerine yetişebilecekleri gündüz saatlerini tercih ederlerdi. İstanbul geceleri her ne kadar başka açılardan tehlikeli ya da tekinsiz olabilse de bomba ihtimalleri açısından güvenliydi. Ya da öyle sanmışlardı şimdiye kadar. Bu yüzden sordu iş kadını. Bomba mı? Bu saatte mi? Muhtemelen teröristler trafiğe takıldı diye espri yaptı kocası. İstanbul'da hiçbir şey zamanında işlemiyor artık. Azrail bile. Güldüler. Kısa, keyifsiz kıkırtılar. Facialar yaşanırken yapılan şakalar insana kendisini kirli, hatta suçlu hissettiriyordu. Ama aynı zamanda korkuyu dağıtıp belirsizliğin o dayanılmaz ağırlığını azaltıyordu. Peri babasını düşündü. Mensur'un hep dediği gibi böyle yaralı, arızalı memlekette mizah merhemdi. Bu arada televizyonda mahalleliden oluşan bir kalabalık toplanmıştı muhabirin arkasında. Ekranda görünmenin heyecanı ve kendileriyle röportaj yapılacağı umuduyla kadının ağzından çıkan her kelimeyi can kulağıyla dinliyorlardı. Derken mahalleyi yukarıdan gösteren helikopter kamerasının görüntülerine dönüldü. Birbirinin üstüne yapılmış evler o kadar dip dibeydiler ki tek bir beton bloku andırıyorlardı. Daha dikkatle bakınca farklılıklar görülebiliyordu ama. Özellikle bir bina yıllar süren bir iç savaştan çıkmış gibi duruyordu. Patlamış pencereler, yanmış duvarlar, kırılmış camlar, tarumar. Evdeydik çoluk çocuk, ailecek televizyon seyrediyorduk, güm diye bir ses duyduk, yer gök sallandı dedi bir görgü tanığı. Kısa boylu, tıknaz, pijamalı, fanilalı bir adam. Sesinde zar zor kontrol edebildiği bir enerji vardı. Daha dakikalar önce seyrettiği kanala, şimdi kendisi çıkmış olmaktan, milyonlarca insan tarafından izleniyor olmaktan hem şaşkın hem hoşnuttu. ''Neler hissediyorsunuz, duygularınızı alabilir miyiz?'' dedi muhabir. Duygularını hayatı boyunca Hele herkesin önünde konuşmamış adam gözlerini kırpıştırdı. Gene de kameranın aşkına tam anlatmaya başlamıştı ki ekranın alt kısmından geçen kırmızı bantta ölü sayısı ilan edildi. Bu arada yalıda konuklar grubun geri kalanına haberleri yetiştirmek için birer birer salona döndüler. 5 ölü, 15 yaralı. O sayı maalesef artabilir. Bazı yaralıların durumu ağırmış dedi ofisi arayan ve gazeteden bilgi alan meşhur gazeteci. Masada meze tabaklarını nasıl elden ele verdilerse şimdi de kan ve dehşet dolu bilgi parçalarını takas ediyorlardı. Aynı veriler tekrar tekrar konuşuluyordu. Trajedi de tüketilebilirdi her şey gibi. Hem bireysel olarak hem topluca. Meşhur gazetecinin kız arkadaşı şöyle ciğer dolusu bir nefes aldı. Vay be, evlerinde bomba yapıyorlarmış demek dedi. Düşünsenize, parçaları bir araya getiriyorlar, bir türlü şeytani Lego gibi. Derken bum, ellerinde patlıyor. İyi haber, teröristler olay yerinde ölmüş. Kötü haber, üst kattaki komşu da hayatını kaybetmiş, emekli öğretmenmiş adamcağız. Muhtemelen coğrafya öğretmeni filandır zavallım dedi iş adamı. Kadere bak, senelerce sınav kağıdı oku, iki kuruşu bir araya getirmeye uğraş, yıpranmış takım elbiseler giy, düzgün bir vatandaş olmaya çalış, nihayet emekliye ayrıl, velilerin, öğrencilerin kaprislerinden yorgun argın, sonra kalksın bir öbek terörist alt kata taşınsın, bomba yapımına başlasın, Allah topunun belasını versin. Bum, öğretmenin sonu, öğrencilerine dağları, vadileri öğretmek yerine buraların nasıl da zorlu, kanlı bir coğrafya olduğunu anlatsa daha iyi edermiş. Diğer konuklar başlarıyla onayladılar. Zorlu, kanlı bir coğrafyada ölmenin en popüler 10 yolu listesini çıkarmaya başladılar. 1. Trafik kazaları. 2. Kapağı açık bırakılan rögar deliğinden içeri düşmek. 3. Balkonda otururken aklınca takımının zaferini kutlayan holigan kurşununa kurban gitmek. 4. Kaldırımda yürürken frenleri patlayan bir otobüsün altında kalmak. 5. Terör saldırıları. 6. Azgın holiganlara, teröristlere ve rögar deliklerine kurban gitme korkusunun neden olduğu stres kaynaklı hastalıklar. Birileri yeniden konuşana kadar anlık bir sessizlik çöktü. Bombacıların kim olduğunu biliyor muyuz diye sordu reklamcı. Marksistler miymiş, Kürtçüler mi, İslamcılar mı? Siniri bozulan mimar kıkırdadı. Amma da çok seçeneğimiz var, memlekete bak. Peri kocasının hafifçe boğazını temizlediğini fark etti. Sorun sadece terörün korkunçluğu değil dedi Adnan. Sorun bu tür haberlere alışmamız. Yarın bu zamanlar kaç kişi hatırlayacak öğretmeni? Bir haftaya unutulup gidecek. Peri başını önüne eğdi. Kocasının sözlerindeki keder yüreğine işlemiş, sönmekte olan bir ateşin közlerinde kalan har gibi yakmıştı içini. Çakralar. İstanbul 2016. Emekli öğretmen de unutulacak dedi Adnan bir kez daha. Hiçbir şey şoke etmiyor bizi artık. Hissizleştik. Uyur gezer gibiyiz milletçe. Haksızlık etmiyor musun şekerim? Başka ne yapabiliriz ki diye sordu iş kadını. Aksi takdirde delirirdik. Topluca kafayı yerdik. Bu sözler üstüne medyum başını savurarak araya girdi. Ulusların da insanlar gibi burçları var. Bu ülke ne zaman doğdu? 29 Ekim'de. Tipik bir akrep yani. Mars ve Plüton'un etkisi altında. Mars kim? Savaş tanrısı. Plüton kim? Yeraltı tanrısı. Gezegenler her şeyi anlatıyor. İşimiz zor. Astrolojik lagaluga diye müdahale etti muhafazakar medya patronu. Hepimiz bir Allah'a inanırken tanrılar diyerek ne demek istiyorsunuz anlayamadım. Medyum sırtını dikleştirdi. Efendim ben çok dini bütün bir insanım bir kere. Demek istediğim ulus olarak çakralarımız kapalı. Çakralarımızı açmadığımız takdirde illaki gerginlik şiddet olacak. Bütün Ortadoğu'nun çakraları kapalı o zaman dedi meşhur gazeteci. Hiç şaşırmam diye araya girdi iş adamı. Ortadoğu'da heriflerin bildiği tek enerji petrol. Manevi enerjiden eser yok. Peki sizin profesyonel görüşünüze göre hangi çakralarımız tıkalı diye sordu iş kadını. Kocasının sözlerini duymazdan gelerek. İkinci ve dördüncü iyi çalışmıyor oldu medyumun yanıtı. Altıncı tökezliyor ama asıl en fenası beşinci. Dışarıdan bir martı sesi duyuldu. Peri dudaklarını sıktı. Doğrusu onun da çıllık atası vardı. Pardon, nedir yani beşinci diye sordu reklamcı kadın merak kumkuması. Beşinci boğaz çakrasıdır dedi medyum. Sesini bir sır verir gibi alçaltarak. Bastırılmış düşünceler, ifade edilmeyen arzular burada toplanır. Ağzın arkasında başlar, yemek borusuyla mideye, oradan da tüm bedene baskı yapar. Birkaç konuk ellerini boyunlarına götürdü gayri ihtiyari. Boğaz demişken benim de boğazım kurudu, çakramı açmam lazım dedi iş adamı. Kızım bize viski getir. Medyum lafa devam etti. Ulusların çakralarını açmak için bir teknik var. Yoksa adı demokrasi mi diye sordu peri araya girerek. Ben politika konuşmuyorum hanımefendi dedi medyum sinirlenerek. Akşam boyunca genelde sessiz sedasız oturmuş plastik cerrah saatine baktı. Aman tanrım geç olmuş, sabah erken uçağım var. Seneler evvel Stockholm'a yerleşmiş olsa da buradaki iş bağlantıları nedeniyle ve dedikodulara bakılırsa metresi için sıkça gelip gidiyordu İstanbul'a. Oh sen ne güzel basıp gideceksin yarın. Buradaki keşmekeşle uğraşmak bize kalacak dedi reklamcı kadın iğneli bir ses tonuyla. Böyleydi işte. Daha başka hayatlar kurmak için yabancı ülkelere gidenler hem küçümsenir, hem kıskanılır, hem sevilmez, hem yadırganırdı. Mesele New York, Londra ya da Roma gibi şehirlere göç etmek değildi. Başka bir yerde yaşama fikrinin kendisiydi geride kalanların ilgisini çeken. Sık sık farklı bir diyarın altında yürünecek yepyeni bir semanın özlemini duyarlardı. Toplumun pek çok kesiminden farklı olarak yemektekilerin maddi durumları müsaitti çekip gitmeye. En azından teoride. Kahvaltı ya da brunch yaparken, spor salonlarında ter döker ya da arabalarını sürerken yurt dışına taşınmaktan bahsederlerdi. Hemen her zaman batıydı bununla kastedilen. Yükselen deniz karşısında kumdan kaleler gibi yavaş yavaş dağılan detaylı, kapsamlı planlar yaparlardı. Burada alıştıkları kültürün bağrında, bildikleri sokaklarda, aynı geçmişi ve mizah anlayışını paylaştıkları insanlar arasında iyiydiler, rahattılar aslında. Akrabalar, arkadaşlar, anılar, iş ve hayat bağlantıları demirliyordu onları bu limana. Rutinin verdiği güvenlik ve konfor hissi de cabası. Defalarca plan yapar, hayal kurar, defalarca bırakırlardı planların ve hayallerin ucunu. Ta ki bir gün, bir zamanlar düşündükleri gidelim buralardan fikrini hayata geçirmiş biriyle karşılaşıncaya kadar. Gıcık olurlardı o kişiye. Kalanlar hep kızardı gidenlere. İsveç'te cennet sayılmaz dedi plastik cerrah ortamı yumuşatmak için. Kimseleri ikna edemeyen yavan bir gerekçe. Yarın Avrupa'ya dönecek, onları sorunlarıyla baş başa bırakacaktı. Onlar burada bölgesel istikrarsızlık, politik çalkantılar, bombalar ve kutuplaşmış bir toplumun yüksek tansiyonuyla uğraşırken o herhalde bir kafede oturmuş kahvesini yudumluyor olacaktı. Peri anlayışla gülümsedi anında dışlanan plastik cerraha. Kalmak da kolay değil, gitmek de. Zira Peri biliyordu ki geride kalanlar bütün zorluklara karşın kalıcı ve sağlam dostlukların ve ahbaplıkların, geniş sosyal ağların, ailevi dayanışmanın keyfini de sürerlerdi. Halbuki temelli göç edenler ya da göçmen ruhlar aslında çok daha yalnızdı. Parçaları eksik yapbozlar gibi. Hep yarım. Ya tabii tabii. Alplerde yaşamak pek zor olsa gerek dedi alayla gazetecinin attığı dirseklere rağmen hala içmeye devam eden kız arkadaş. Alpler İsveç'te değil, İsviçre'de diyerek düzeltme istedi birileri. Ama meşhur gazetecinin kız arkadaşı duymadı bile. Karnını daracık mini eteğinin içine çekip sıkıştırarak ayağa fırladı. Tırnağa yenmiş işaret parmağını tasarımcıya doğrulttu. Siz hepiniz firarisiniz, korkaklar. Siz gidip rahat yaşıyorsunuz Avrupalarda, Amerika'da, Avustralya'da. Şeyle uğraşmak da bize kalıyor. Fanatizmle ve kökten dincilikle ve seksizmle ve otoriterlikle ve diktatörlükle ve köhnelikle ve ataerkillikle ve alatürkalıkla. Peş peşe sıraladığı kavramlar kesmemiş, yenilerini arıyormuş gibi etrafına bakındı. Burada tehlikede olan benim özgürlüklerim. Benim gibiler kuşatıldık, etrafımız sarıldı, nefes bile alamıyoruz. Tehlike demişken ev sahibesi medyuma döndü. Hayatım, sana evi muhakkak göstermem lazım. Başımıza gelmedik, kaza bela kalmadı. Anlattım ya telefonda, borular patladı, su bastı, yıldırım düştü tepemize. Ya gemiyi duydun mu? Gelip doğruca yalının içine giriverdi, aksiyon filmi gibi. Kocasına şöyle bir göz attı. Unuttuğu bir şey var mıydı diye. Ağaç dedi iş adamı. Yardımsever bir tavırla. Ah evet, çatımızın üstüne ağaç devrildi. Daha neler, nazar mı var dersin? Öyle görünüyor dedi medyum. Hizmetçilerin odalarını kontrol ettirdiniz mi? İşlerinden biri büyü yapmış olabilir. Hii, gerçekten mi? Cesaret edebilirler mi? En ufak şüpheli bir şey bulalım, anında kapı dışarı ederim hepsini. Ev sahibesi elini kalbine götürdü. Düzgün çarptığından emin olmak istercesine. Nereden başlamak istersin? Bodrumdan. Evvela karanlık kuytu köşelere bakmak gerek her zaman. Medyumla ev sahibesi yanından yürürken bir titreşim algıladı Peri. ne olduğunu anlaması için bir saniye daha geçmesi gerekti. Kocasının telefonuydu. Benzi attı. Az önce tuşladığı numaraydı bu. Şirin onu geri arıyordu. Ötekinin yüzü. Oxford 2002. Bahçe kapısının dışında bir taksi bekliyordu. İki arkadaş arabaya atladılar. Sessizlik hüküm sürdü. Ta ki peri sükuneti bir hapşırıkla delene kadar. Seninle aynı eve taşındığımı hala inanamıyorum diye homurdandı peri. Şirin yurt yönetimini akademik yıl ortasında taşınmaları konusunda ikna etmeyi başarmıştı. O önüne geçilmez azmiyle evi bulması da uzun sürmemişti. Çiçekten çiçeğe vızlayan bir bal arası çalışkanlığıyla kirayı ve depostayı ödeyip mütevazi eşyalarını taşıyacak arabayı ayarlamıştı. Her şeyi o kadar eksiksiz organize etmişti ki taşınma günü geldiğinde Peri'ye yalnızca mantosunu alıp kapıdan çıkmak kalmıştı. Sakin ol, göreceksin nasıl eğleneceğiz dedi Şirin heyecanla. Üçümüz. Peri soluğunu tuttu. Ne demek üçümüz, başka kim geliyor? Yanıt vermeden önce yüz ifadesini kontrol etmesi gerekiyormuş gibi çantasının içinden bir pudra kutusu çıkardı Şirin ve aynada kendisine baktı. Mona da katılıyor bize. Ne? Ve bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Madem ki ev paylaşıyoruz, üç kişi olmak iki kişi olmaktan iyidir. Sırıtışına bakılırsa Şirin bile inanmıyordu kendi söylediğine. Peri surat astı. Bana sorman gerekirdi. Özür dilerim, unuttum, kafam çok meşguldü. Şirin'in sesi yumuşadı. Ne oldu, niye bozuldun ki? Mona'yı sevdiğini sanıyordum. Evet, ben seviyorum ama sen sevmiyorsun. İkiniz hayatta geçinemezsiniz. Aynen dedi Şirin. Zaten tam da bu yüzden bu serüvene atılmam lazım. Ne demek istiyorsun? Şirin bir açıklama yapmadı. Taksiciye verdikleri adrese varmışlardı. Büyükçe cumbalı pencereleri, yüksekçe tavanları, ufacık bahçesiyle Victoria döneminden kalma bir ev. Mona yanında çantalar ve kutularla ön kapının basamaklarında bekliyordu. Onlara el sallayarak aşağı indi. Gerginliği yüzünden okunuyordu. İşte o zaman Peri anladı ki Mona tıpkı kendisi gibi Şirin'in oyununa gelmişti. Merhaba Mona diye seslendi Şirin taksinin parasını ödeyip inince. Üçü kaldırımda durup tedirgin bir şekilde selamladılar birbirlerini. Uzun, kızıl kahve mantosu ve bej başörtüsüyle Mona, bol makyajlı yüzü, baldırlarını ancak örten kısacık elbisesi ve yüksek topuklu çizmeleriyle Şirin, kot pantolonu ve sade mavi yağmurluyla Peri. Aralarındaki tarz farkı o kadar belirgindi ki, bundan üç kopya daha yaptırırız dedi Şirin, elindeki anahtarları şıngırdatarak. İkisi bende durur, nasıl olsa birini kaybedeceğim ya, bana yedek gerek. Bunu söyleyerek kapıyı açtı, paldır küldür içeri daldı. Ardından Mona girdi. Önce sağ ayağını atarak ve kıpır kıpır dudaklarıyla dualar okuyarak. Bismillahirrahmanirrahim. En son da Peri. Gribi kötüleştiği için öksürüp hapşırarak geçti eşikten. Evin fotoğraflarını daha önce görmesine ve içerisi yarı mobilyalı olmasına karşın ortalık boş göründü gözüne. Başka insanlarla aynı çatı altında yaşamak, her gün onlarla haşır neşir olmak, velhasıl bu mecburi yakınlık gözünü korkutuyordu. Kaygılarını savmaya çalıştı ama beyhude. Kader, bahisleri sürekli artıran çılgın bir kumarbazdı. Peri'ye öyle geliyordu ki bu deneyimin sonunda ya sıkı dost olup hayat boyu ayrılmayacaklardı ya da bu macera kavga, dövüş ve hüsranla sonuçlanacaktı. Şayet binalar insanlara benzeseydi bu ev habire söylenen bir yeni yetme olurdu herhalde. Zira şikayetleri hiç bitmiyordu. Merdivenler gıcırdıyor, yer döşemeleri çatırdıyor, kapı menteşeleri sızlanıyor, buzdolabı hırıldıyor, mutfak dolapları adeta ciyaklıyor ve kahve makinesi sunduğu her damlaya içerlermiş gibi homurdanıyordu. Yine de onlara has bir mekanlarının olması müthişti. Havalar düzelince mangal partisi vermeyi planladıkları küçük bir bahçeleri bile vardı. Yukarı kattaki üç yatak odasından ikisi aşağı yukarı aynı boyda, birisi daha ufak ve loştu. Peri bu sonuncu odayı almakta ısrar etti. Kiraya katkısının cüziliği düşünülürse böylesi adildi. Söz verdiği üzere kira Şirin'in cebinden çıkacaktı. Mona faturaları karşılayacaktı ki bu da yurt odası için ödediği miktarı geçmeyecekti muhtemelen. Peri'ye gelince o sadece alışveriş masraflarına katkıda bulunacaktı. Bu koşullar altında büyük bir odayı asla kabul edemezdi. Saçma diyerek itiraz ettim ona sevecen bir gülümsemeyle. Kura çekmeliyiz. Kısa çöpü çeken üçüncü odayı alır. İşi kadere mi bırakacaksın diye sordu Şirin. Hayretler içinde başını sallayarak. Senin önerin ne diye sordum ona. Daha iyi bir fikrim var dedi Şirin. Sıraya bindirelim. Her ay toplanıp başka bir odaya taşınalım. Göçebe kavimler gibi. Hunlar filan. Böylece herkes eşit olur. İkinize de teşekkür ederim. Çok naziksiniz ama hayatta olmaz diye atıldı Peri. Ya küçük oda benim olur ya da çıkıp giderim. Şirin'le Mona bakıştılar. Peri'nin hiç böyle konuştuğunu duymamışlardı. Pekala dedi Şirin. Ama ne olur artık parayı dert etmekten vazgeç. Hayat kısa. Kim bilir benim sana ne borcum olacak sonunda. Belki de bana paha biçilmez bir ders verirsin. Ha? Düşünmeden sarf ettiğimiz sözler hani öylesine. Lafın gelişi. Bazen beklenmedik kehanetlere dönüşür hayatın döngüsünde. Ayrım sonu. Sayfa 356.